Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan başlıyor.
Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta Osmanlı'da ilk matbaayı ve ilk kağıt imalathanesini kuran İbrahim Müteferrika'dan, onun ilk bastığı eserlerden birisi olan Cihannüma isimli eserin müellifi Katip Çelebi'den ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri'nden bahsedeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Çok eski yüzyıllarda malum ne kaset vardı, ne CD, ne flash disk, ne radyo, ne televizyon. Gazete de olamazdı çünkü bırakın baskı makinelerini, her şeyden önce kağıt yoktu. Kağıt hayli eski tarihlerde icat edilmişti ama her yerde bulunmuyordu. Zaten o kadar azdı ki öyle herkesin temin edemeyeceği kadar değerli bir malzemeydi. Araştırmacılar kağıdın milattan sonra 105 tarihinde Çin'de Tesai Lun tarafından icat edildiğini kaydediyorlar. Kağıdın icadı bilginin kayıt altına alınıp muhafaza edilebilmesini ve taşınabilmesini, başkalarına aktarılabilmesini sağladı. Bir yönüyle günümüzün interneti gibi neredeyse. Kağıt milattan sonra 105 tarihinde icat edilmiş ama 7. yüzyılın başlarına kadar Arabistan'da bilinmediği gibi İslam'dan önce İran'da ve Bizans'ta da bilinmiyordu. Anadolu'ya kağıt 8. yüzyılda Müslümanlar vasıtasıyla girdi. 11. yüzyılda Anadolu'da ilk Türk devleti kurulduktan sonra kağıt önceleri doğudan, sonraları batıdan ithal edildi. Ahmet Nezih Galitekin'in İbrahim Müteferrika eserlerinden Yalova Kağıthanesi isimli kitabında verdiği bilgiye göre, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kağıt üretmek üzere kurulduğu kesin olarak bilinen ilk imalathane Yalova'da bulunuyordu. Osmanlı belgelerinde kağıthane ya da kağıt karhanesi adıyla geçen bu imalathaneyi İbrahim Müteferrika'nın teşebbüsüyle eski adı Yalakova veya Yalakabad olan Yalova'da kurulmuş. Yalova'nın 15. yüzyıldaki adı Yalakova, 16 ile 19. yüzyıllar arasındaki adı ise Yalakabad imiş. 20. yüzyıldan itibaren de Yalova diye anıla gelmiş. Yine Ahmet Nezih Galitekin'in naklettiğine göre merhum Profesör Doktor Osman Ersoy, kağıt imalathanesi bulunma ihtimali olan yerleri şöyle sıralıyor: Pamukkale Kağıthanesi, Amasya Kağıthanesi, İstanbul Kağıthanesi ve Bursa Kağıthanesi. Biliyorsunuz günümüzde İstanbul'un Kağıthane semtinde belediyenin teşebbüsüyle yeniden bir kağıt imalathanesi kuruldu ve burada kağıt üretiliyor. Peki Yalova Kağıthanesi'nin kurulmasına öncülük eden İbrahim Müteferrika kimdir? İbrahim Müteferrika hakkında kesin bilgiler bulunmuyor. Kaynaklarda onun hakkında verilen bilgiler birbirinden farklı. Günümüzde Romanya sınırları içerisinde bulunan Kolozsvár şehrinde 1670-1674 yılları arasında doğduğu tahmin ediliyor. Asıl adı ve ailesi bilinmiyor, Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında da çok az bilgi var. Memleketinde ilahiyat eğitimi almış, papaz olarak mezun olmuş, sonra Osmanlı coğrafyasında Müslüman olmuş. Osmanlı döneminde çeşitli görevlerde bulunmuş. Dergâh-ı Âli Müteferrikalığına, yani bugünkü yaygın söyleyişiyle asistanlığına getirilmiş, tercümanlık, mihmandarlık, elçilik, katiplik, haceganlık, divan-ı hümayun tarihçiliği yapmış. Tabii yazarlık, matbaacılık ve kağıt imalatçılığı da. Latince, Macarca, Arapça ve Farsça biliyormuş. Yalova'da kağıt imalathanesi kurulmasına öncülük etmiş. Lehistan'dan matbaa ustaları getirilmiş. 1745'te Osmanlı Devleti'ne ait olan bir kağıt imalathanesi onun öncülüğünde kurulmuş. Hizmetlerinden dolayı Sultan 1. Mahmut tarafından ödüllendirilmiş. Lehistan'dan gelen ustalar yetiştirilmek üzere yanlarına çırak olarak Elmalık köyünden aldıkları 12 Rum çocuğa bu sanatı öğretmişler. 1847'de İstanbul'da vefat etmiş. Kasımpaşa Kulaksız Camisi'nin karşısındaki yokuşun alt başına gömülmüş. Naaşı 1942 yılında buradan alınarak Galata Mevlevihanesi'nin haziresine nakledilmiş. Bugünkü Sahaflar Çarşısı'nda İbrahim Müteferrika'nın bir büstü de bulunuyor.
Macaristan'ın Kloşvar kentinde 1674 yılının güneşli bir pazar günüydü. Şehrin tek Protestan kilisesinin başrahibi, büyük bir Hristiyan alimi olarak yetiştireceği 8 günlük oğlunu rahip arkadaşlarıyla tanıştırıyordu. 12 yaşındayken kalın kumaştan yapılmış cübbesiyle izbe bir manastıra kapandı. Sessizlik yeminindeki küçük keşişin görevi, mum ışığının soluk aydınlığı altında tüy kalemiyle kutsal Latince metinleri çoğaltmaktı. Yaşı gelince manastırdan ayrılan keşiş, yaşlı bir Frenk yayımcısının çırağı oldu. Burada Macar alfabesinin tamamını tek tek demir plakalarda eritip, kalıbını çıkartarak ilk Macarca İncil'in basılmasına yardım etti. Bir pazar sabahı vaaz vermek için kilisesinin kapısına vardığında, kapıda dev gibi atları olan ve ellerinde yatağanlarıyla onu bekleyen iki Osmanlı akıncısıyla karşılaştı. Kloşvar işgal edilmişti ve kendisi de esir edilerek İstanbul'a götürülecekti. Zengin bir çiftlik sahibi tarafından alınan genç, 5 yıl boyunca saman balyalarını sırtında taşıyıp atları yemledi. Kaderi ise çiftliğe ziyarete gelen Sadrazam İbrahim Paşa'nın onu keşfedip satın almasıyla değişti. Yeni görevi, Sadrazam'ın müteferrikliğini yani asistanlığını yapmaktı. Divan-ı Humayunlar'da alınan kararları anında Osmanlı Türkçesinden Latince ve Macarca'ya çevirmesiyle dikkati çeken ve Müslüman olan genç artık şu isimle çağrılıyordu: İbrahim Müteferrika. Saltanat kayığında Padişah 3. Ahmet tarafından ağırlanan Macaristan Devrik Kralı Rakoçi'ye çevirmenlik yapan İbrahim Müteferrika, kayık boğazda süzülerek giderken padişahın gözüne girmişti bile. Ertesi gün padişaha aklındaki büyük projeyi açıkladı. Bir Türk matbaası. Saraydan arkadaşı Said Efendi ile ortaklaşa ve Frenk hocasından miras notlarıyla 3 ay içinde büyük bir matbaa makinesi yaptı. Geriye ise ne basılacağı kalmıştı. 1729 Şubat'ı İstanbul. İbrahim Müteferrika makinenin dümenini yavaşça çevirmeye başladı. Basılacak kitap olan Van Kulu Lügati'nin kalıbı saman kağıdıyla temas etti. Dümeni tersine doğru çevirdiğinde ise ilk sayfa kağıdın üstündeydi bile. Müteferrika'nın asıl hedefi Katip Çelebi'nin büyük eseri Cihan Numa'yı çoğaltabilmekti. Kitaptaki haritaları tek tek eliyle tekrar çizen basıncı, geceler boyunca çalışarak bu eserden tam 60 adet çoğaltmayı başardı. Arkadaşı Said Efendi, sadrazam olunca onu Lehistan başvekili yaptı. 1737 kışında bir barış anlaşması imzalanması için Ukrayna'ya gitmek zorunda kaldı. Anlaşma imzalandı ama İbrahim Müteferrika soğuk yüzünden ağır bir zatürreye yakalandı. Hastalığına ve yaşına rağmen çalışmaya devam eden alim, Latinceden çevirdiği manyetizmayı anlatan bir fizik kitabı ve kendi yazdığı bir İslam risalesi de dahil tam 17 eseri basmayı başardı. 70 yaşında son hayalini gerçekleştirdi. İstanbul'un dışında tamamen kendi çabasıyla tarihimizdeki ilk kağıt fabrikasını kurdurdu. Fabrikanın başına geçen Müteferrika son yıllarını kağıt kokularının içinde geçirdi. 1747'de hayatını kaybeden İbrahim Müteferrika'nın vasiyeti üzerine doğduğu Klojvar şehrine padişahın bağışıyla büyük bir kütüphane kuruldu ve Müteferrika'nın bastığı eserler o kütüphaneye hediye edildi.
Profesör Doktor İskender Pala bu konuda önemli bir not düşüyor ve İbrahim Müteferrika'dan önce de Osmanlı'da matbaa vardı ama çok küçük imalathanelerdi. Taş baskı da çok külfetli bir işti. Yine de taş baskı ile o dönemde bazı resimler bile basılmıştır, diyor. İskender Pala, Türk matbaacılığında önemli bir yeri olan Mısır'daki Bulak Matbaası'na da dikkat çekiyor ve onun stratejik önemine işaret ediyor.
Daha sonra da Türk matbaacılığında önemli yeri olan bir başka matbaa var, Bulak. Mısır'da Bulak Matbaası. Biliyorsunuz Napolyon gemileriyle Mısır'ı almaya giderken, fethetmeye giderken gemilerinin içerisinde matbaalarla gitmiştir. Adamın vizyonuna bakın. Siz Avrupa'nın göbeğinden kalkacaksınız, Mısır'ı fethetmek için gidiyorsunuz ve Mısır'a giden gemilerin içerisinde bir matbaa kurduruyorsunuz. Bu matbaada da Mısır'a vardığımız zaman halkı kendi yanımıza çekebilecek broşürler ve propaganda risaleleri hazırlıyorsunuz. Yolda giderken bunları hazırlıyorsunuz, orada halka dağıtıyorsunuz, halkın direncini böylece yumuşatıyorsunuz ve sonra gidip medeniyet getirdim diyorsunuz.
İbrahim Müteferrika'nın kurduğu matbaada bastığı son derece değerli eserlerden birisi, hiç şüphesiz Katip Çelebi'nin Cihannüma isimli eseriydi. Profesör Doktor İskender Pala, Cihannüma'nın o matbaada basılan nüshalarından birisini bir sahaftan yüklü miktarda para ödemek pahasına da olsa satın aldığını memnuniyetle ifade ediyor. Bu münasebetle özellikle Cihannüma ve Keşf-ü Zünun adlı eserleriyle tanıdığımız büyük Osmanlı alimi Katip Çelebi'yi de hatırlayalım mı? Kültür tarihçisi yazar Can Alp Güvenç, Katip Çelebi'yi şöyle anlatıyor.
Katip Çelebi 1609 yılında İstanbul Fatih'te doğdu. Babası Abdullah Efendi saraya mensup, Enderun'a mensup bir saray hizmetlisiydi, memurdu. Katip Çelebi 5 yaşına gelince babası kendisine özel dersler aldırmak istedi. Dini bilgiler öğretti ve Arapça öğretti. Arapçanın yanı sıra Kur'an'ı yarıya kadar ezberledi ve büyük bir ilim adamı olmanın yolunda adımlarını atmaya başladı. 14 yaşına geldiği zaman Anadolu Muhasebesi kaleminde çıraklık vazifesini babası kendisine verdi. Orada kısa süre içinde tapu ve maliye defterlerini tutmakta kullanılan bir nevi stenografi olan siyakat yazısını öğrendi. Öyle bir çalışma gösterdi ki, kabiliyet gösterdi ki kısa zamanda hocasını geride bıraktı. Daha yaşı henüz 14'tü. 15 yaşında 1624 yılında Ordu-i Hümayun'la beraber Tercan seferine çıktı. 2 yıl sonra 1626'da da yine orduyla beraber bu defa da Bağdat seferine katıldı. Bağdat'ın kuşatılmasında ordunun çektiği sıkıntıları, acıları yakından gözleme imkanı buldu. 9 ay süren kuşatma esnasında bu gözlemlerini notlar halinde tespit etti. İleride bir vakanüvis tarihçi olarak bunları belirledi. 9 ay süren kuşatmanın sonunda Osmanlı ordusu geriye çekildi. Bu arada Musul'a geldiklerinde Katip Çelebi babasını kaybetti. Bir ay sonra Nusaybin'de de amcasını kaybetti. Bir nevi yalnız kaldı. Bir baba dostunun yakınının yardımlarıyla kendisi Suvari mukabelesi denilen bir memuriyet makamına yerleştirildi ve orada yeniden o 17 yaşındayken İstanbul'a döndü, bu göreve başladı. Müzik 1630 yılında Katip Çelebi Bağdat seferine, Hemedan ve Bağdat seferine katıldı. Ardından Sadrazam Mehmet Paşa ile beraber tekrar Şark seferine katıldı. Orada Ordu-i Hümayun'la bulundu. Bu seferler ard arda dizildi. Sonunda 1635 yılında Sultan 4. Murad'ın Bağdat seferine katıldı ve bu 10-12 yıllık sefer hayatı Katip Çelebi'nin sona erdi. Bundan sonra kendini tamamıyla ilme adadı, ilme verdi. Yazmaya, okumaya ve yeni eserler telifine zaman ayırdı. İstanbul'a yerleşti. Ve bu anını şöyle vasıflandırıyor kendisi. Cihadı asgardan, cihadı ekbere dönüyoruz diyor. Tıpkı Resulullah'ın ifade ettiği cümleyi söylüyor. Cihadı asgar dediği o küçük cihat, siperlerde orduyla beraber bulunduğu anları küçümseyerek cihadı asgar olarak, küçük cihat olarak vasıflandırıyor. Fakat bilim öğrenmeye, ilmi ortaya koymaya, ilmi eserler vermeye, cehaletle ve bilgisizlikle savaşmaya da büyük cihat, cihadı ekber adını veriyor. Katip Çelebi sadece bir alanda değil, pek çok alanda çalışma yapmış bir bilim adamımız. Tarih yanı sıra coğrafya, astronomi, matematik, devlet idaresi, eğitim, pek çok alanda eserler vermiş. Bunların en önemlisi az önce de zikrettiğim gibi bir coğrafya kitabı olan Cihannuma, cihanı tanıtan, dünyayı tanıtan bir eser. Bir de Keşfizu'nun bir bibliografya eseri. Bu ikisi fevkalade önemli eserlerdendir. Tabii Arapçayı, Farsçayı o alanlarda kitap telif edecek kadar iyi öğreniyor. Bununla yetinmiyor. İlim öğrenme aşkı Katip Çelebi'de hep devam ediyor hayatının sonuna kadar. Konunun uzmanlarından devamlı öğrenmeyi sürdürüyor. Bir yandan öğreniyor, bir yandan okuyor, bir yandan yazıyor. Müthiş bir kitap meraklısı. Kitap delisi diyebileceğimiz kadar kitaba düşkün birisi. Öyle ki bazen kendini kitabın içinde unutuyor. Akşam güneş batarken yaktığı mum sabahlara kadar yanıyor. Bundan hiçbir usanç, bir üzüntü, bir sıkıntı da duymuyor. Okuyor, okuyor, okuyor. Dönemin tarihçilerinden Şehrizade kendisi hakkında şöyle bir hikaye nakleder. Kitap merakıyla ilgili. Bir gün Şeyhülislam Yahya Efendi'nin konağına davet edilir. Kendisi oraya gider. Uzun sohbetler ederler, muhabbetler ederler. Sonunda Yahya Efendi şöyle bir soru sorar. Çelebi der, senin 1000'den fazla ciltli eserin olduğu söyleniyor. Tevarih-i Ali Osman'a dair, yani Osmanlı tarihine ait 1000'den fazla eserin olduğu söyleniyor. Bu doğru mu der? Evet manasına Çelebi olmak gerektir diye cevap verir. Fakat bakar ki Yahya Efendi'nin simasında inanmışlık yok. Yani pek inanmamaktadır, önemsememektedir bu ifadeleri. Bunun üzerine ayrılıktan sonra konaktan evine gider. 10 tane katır kiralar ve evdeki bütün ciltli eseri, 1300 eseri katırlara yükler ve Yahya Efendi'nin konağının kapısına getirir. Yahya Efendi hayretle katırlara ve eserlere bakar. Bu şaşkınlık arasında Çelebi der ki, bunlar ciltli eserlerimdir. Onlar da bir kısmıdır. Daha bundan birçoğu da evde ciltsiz olarak durmaktadır der. Böylece eser merakını biraz da övünerek, biraz da memnuniyetle böylece arz eder. Yıl 1639'dur. Katip Çelebi 30 yaşındadır. Zengin bir akrabası vefat eder ve kendisine çok büyük bir servet bırakır. Katip Çelebi bu parayı ne yapacaktır? Tabii bunun 300 bin akçesini, yani bugünkü parayla aşağı yukarı 300 bin altınıyla kitap satın alır. Artan parasıyla Fatih'teki, Çarşamba'daki evini tamir ettirir, ardından evlenir. 30'lu yıllarda gittiği Şark seferinde bir ara sadrazamdan izin alarak hacca gitmiştir, hacı olmuştur. Kendisine hacı halife denilmektedir bir yandan da. Ve eser okumaya, eser yazmayı sürdürmektedir. Bu arada Batı dillerine de merak sarar ve Latince'yi öğrenir. Arapça, Farsça, Latince okumadık eser bırakmaz. 1653 yılına gelindiğinde devletin sıkıntıları büyümüştür. Zaten sıkıntı içinde olan Osmanlı Devleti'nin problemleri artmıştır. Osmanlı maliyesini, devletin mali sistemini düzeltmek, bütçesini ayarlamak, gelir gider açıklarına çareler bulmak için bir heyet teşekkür ettirilir. Bu heyetin içinde Katip Çelebi de vardır. Kendisi bu heyete davet edilir. Orada Düsturul Amel, yani çalışma prensipleri adıyla devlet mekanizmasını, bu vergi sistemini düzeltecek bir rapor hazırlar ve bunu heyete sunar. Fakat heyette sunduğu bu raporda enteresan bir giriş yazar buraya. Der ki, ben bu hazırladığım raporun hiç kale alınmayacağını, bunun uygulanmayacağını, dediklerimin yapılmayacağını şimdiden biliyorum. Bunu boşuna hazırladığımın farkındayım. Ancak yarın kıyamet gününde Allah-u Teala bana soracak. Sen bu memleketin bir aydınıydın. Bu konuda bu bozuklukları düzeltmek için herhangi bir çare söyledin mi? Bir rapor verdin mi? Bir fikir beyan ettin mi? Ne yaptın? İşte bunu sorduğu zaman ben yarın Ruhu Mahşer'de bu düsturu ameli, bu raporumu sunacağım ve kendimi vebalden inşallah kurtaracağım. Bunun için yapıyorum der. Yani o zamanki devlet yönetimine güveni yoktur. Kendisi zaten hazırlamış olduğu raporda da bütün objektifliğini, tarafsızlığını ortaya koymuştur. Hiçbir etki altında kalmamıştır ve bu onun bariz vasıflarından biridir. Kendisi daima yüreğinin söylediği gibi ve inandıklarını, doğru bildiklerini çekinmeden söylemesiyle üy yapmış bir bilim adamımızdır. Katip Çelebi tarihin yarında coğrafyaya büyük önem vermişti. Coğrafya alanında yazılmış Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerin tamamını okumuştu ve bunları yetersiz bulmuş, kafi bulmamış ve yeni bir coğrafya kitabı yazmaya karar vermişti. Buna Cihannuma diyecekti. Cihannuma, yani cihanı tanıtan, dünyayı tanıtan eser. Bu konuda kolları sıvadı ve bu coğrafya kitabını yazmaya başladı. Yazdı, yazdı, yazdı fakat baktı ki yeterli değil, kafi değil. Eksik görüyor bunları ve 1648'de başlamış olduğu Cihannuma'yı yarım bıraktı. Batı kaynaklarının, Avrupa kaynaklarının o zamanki şartlarda Osmanlı'dan daha ileride olduğunu tespit etti, gördü ve Latince'yi öğrendi. Öyle ki Latince'den çeviri yapacak kadar Latince'yi öğrendi ve çok yakın dostu olan, İslamiyet'i o sırada kabul etmiş olan Şeyh Mehmet İhlasi adındaki bir Fransızı da yanına aldı. O Fransız asıllı Müslümanla beraber Ortelius'un o zaman eline geçen Atlas Minor isimli coğrafya kitabını beraber tercüme ettiler. Kitabın 1/3'üne geldiği zaman Cihannuma'yı yeniden yazmaya karar verdi. Yıl 1652-53 yıllarında Cihannuma'ya tekrar başladı. Bu defa ta Japonya'dan işe ele aldı. Kitabında Japonya'yı anlattı. Ondan sonra güneye indi. Filipinleri, Java'yı, Borneo'yu, Seylan'ı, Endonezya'nın bütün adalarını, Yeni Gine'yi anlattı. Bunların yeryüzü şekillerini, bitki örtüsünü, dinini, ahlakını, adetlerini, siyasi hayatını, her şeyini anlatıyordu. Bununla yetindi mi? Hayır. İran'ı, Afganistan'ı, Türkmenistan'ı, Çin'i, o zamanki Türk boylarını, Türk ülkelerini tek tek anlatıyordu ve Van'a kadar geldi. Fakat ikinci Cihannuma'yı tamamlayamadı çünkü artık emri hak vaki olacaktı. Vefat ettiği için Cihannuma Van'a kadar geldi. Doğu Anadolu'da Cihannuma sona erdi. İşte bu eser sadece Osmanlı Devleti sınırları içinde değil, Batı dünyasında da büyük yankılar yaptı. Birçok Batı dillerinde çevrildi ve bundan İbrahim Müteferrika 1732 senesinde de gene Cihannuma'yı ilk baskıların arasına aldı. Osmanlı'da ilk basılan baskı eserleri arasında Cihannuma yer alır. Katip Çelebi'nin dünya çapında önemli eserlerinden biri de Keşf-i Zünun'dur. Keşf-i Zünun'da 14.500-15.000 arasında kitap ve Risale adı yer alır. 10.000 üzerinde isim vardır içinde. Bu kitapların yazılış tarihlerini, isimlerini, yerlerini belirterek geniş bir bibliografya tanzim eder. Bunu daha sonra 1835'lerde, 40'larda Flügel isimli bir Alman 7 cilt halinde Almanca'ya çevirecektir ve Batı dillerine bu Almanca'dan sonra yayılacaktır. Katip Çelebi bu yoğun çalışmasında yorgun düştü herhalde ve 6 Ekim 1657'de daha henüz genç denilebilecek bir yaşta sabah kahvesini içerken aniden fenalaştı ve bir kalp krizi geçirerek vefat etti. Katip Çelebi şu anda içinde bulunduğumuz hazirede bir caminin haziresinde yatmaktadır. Ancak daha sonra cami yıkılıyor ve şu arkamızda gördüğümüz 1952 yılında yani Menderes döneminde tekrar ihya edilerek bu kabir tanzim ediliyor. Kendisini bu bulunduğumuz yer Unkapanı ile Saraçhanebaşı arasında Şepsefa Hatun Camii'ne çok yakın İmeçe bloklarının arasındaki bir haziredir.
...2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sinema alanında Hülya Koçyiğit'e, müzik alanında Niyazi Sayın'a, edebiyat alanında Alev Alatlı'ya, tarih alanında Profesör Doktor Engin Akarlı'ya ve kurum kategorisinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne verilmesini uygun gördüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödülün her yıl kültür ve sanatın farklı dallarında verilmesi talimatını verdi. Ödüller için kurulan Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Profesör Doktor Mustafa İsen, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doktor Savaş Barkçın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aydın Ünal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Haluk Dursun ve Yunus Emre Kültür Vakfı Başkanı Profesör Doktor Hayati Develi'den oluşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verilecek isimleri Değerlendirme Kurulu'nun önerisi üzerine belirliyor. Buna göre 100. yılı kutlanan Türk sinemasına yaptığı büyük katkılar sebebiyle sinema alanında Hülya Koçyiğit'e, uzun sanat hayatı boyunca klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğine yaptığı büyük katkılar sebebiyle müzik alanında Niyazi Sayın'a, Türk edebiyatına ve gelişmesine yaptığı önemli katkılar sebebiyle edebiyat alanında Alev Alatlı'ya, Abdülhamit dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair değerli çalışmaları için tarih alanında Profesör Doktor Engin Akarlı'ya ve İslam dünyasında hazırlanan ilk ve en kapsamlı İslam ilimleri ansiklopedisi olması ve Türkiye'de ilim dünyasına sunduğu başarılı çalışmalar sebebiyle kurum kategorisinde Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ödüle layık görüldü. 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni daha sonra duyurulacak bir tarihte Cumhurbaşkanlığı Beştepe yerleşkesinde yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, hizmet ve eserleriyle Türk kültür ve sanat hayatının gelişmesine ve tanınmasına katkı sunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişi ve kurumları devlet adına onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla veriliyor. Şimdi bu münasebetle Profesör Doktor İskender Pala'nın 2012 yılında yayınladığı Muhafazakarın Sanat Anlayışı başlıklı manifesto dolayısıyla başlayan tartışmaları kısaca hatırlayalım.
Ben muhafazakar sanat yerine muhafazakarın sanatı olarak bu kavramı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü muhafazakar sanat biraz rahatsız edici veyahut da nitekim toplumda da hemen kutuplaşmaya yol açan bir kavram halinde. Onun için ben bir manifesto hazırladım ve o manifestoda muhafazakarın sanat anlayışı dedim. Çünkü muhafazakar kavramını insanlar mesela sivil hayatta muhafazakar dediğiniz zaman dini vecibelerini yerine getiren dindar bir insan anlaşılıyor. Ama sanat için muhafazakar kavramı bambaşka bir şeydir. Sanatta muhafazakarlık daha önce alışılagelmiş uygulamalar içerisinde klasik olanı, geleneksel olanı sürdürmek, onun için çaba harcamak, ondan yeni bir şeyler üreterek tutuculuk, yani sanatta tutuculuk. Ben kendi sanatımın muhafazakarı olabilirim. Nitekim her klasik üslup da kendi sanatının muhafazakarıdır. Bu açıdan bakıldığında muhafazakarın sanat anlayışından söz etmek lazım. Fakat son günlerde bu muhafazakar sanat tartışmalarını bir takım arkadaşlar benim bir yazımın tetiklediğini ve öyle ortaya çıktığını falan söylüyorlar. Haksız yere beni taraf olmadığım şehir tiyatroları ile ilgili bir konumda tarafmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu yanlış. Yani ben bir yazı yazdım. Aydın sorumluluğuyla ve kendi bakış açımdan böyle bir oyun oynanmamalı dedim. Fakat şehir tiyatrolarında bir yönetmelik hazırlanmış. O yönetmeliğin maddeleri varmış. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Çünkü belediyeyle de alakam yok. Bugün bir yazarımız bir köşe yazısı yazdı mesela. Ve o köşe yazısından sonra sosyal medyada sanatçı kimliğiyle toplumun önünde isimleri olan bir takım insanların benim yazdığım yazıyı haklı çıkartacak şekilde terbiyesiz ve pespaye ifadelerle saldırdıklarını görünce evet ben yazıyı doğru yazmışım çünkü önce sanatçılarımıza bir şeyleri vermek ve eğitmek lazım.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Programımızın sonunda merhum Samiha Ayverdi'nin İstanbul Geceleri isimli kitabında yer alan Beyoğlu başlıklı yazısını nakledeceğiz. Kitabın ilk baskısının 1952 yılında yapıldığını hatırlatalım ve kullanılan ifadeleri özellikle o dönemin şartlarını dikkate alarak dinleyelim. Samiha Ayverdi yazısında Beyoğlu semtinin İstanbul'dan başlayarak Osmanlı kültürüne karşı nasıl stratejik bir araç olarak kullanıldığına dikkat çekiyor. Özellikle Batı hayranlığının zirveye ulaştığı bir dönemde sırf batılı, modern gözükmek adına Osmanlı çocuklarının nasıl yabancı mürebbiyelerin yani yabancı özel terbiyecilerin, yabancı özel öğretmenlerin eline teslim edildiklerini, üstelik bu mürebbiyelerin kendi ülkelerinde nasıl adi, bayağı bir sınıfta yer aldıklarını içi sızlayarak ve isyan ederek anlatıyor. Bakalım neler söylüyor. İstanbul'un karşısında divan durduğu için şöyle bir göz atmaya değen fakat efendisinin malını çala çala çift çubuk sahibi olup eski kapısına ihanet eden zorba bir uşak, nankör bir kahya, açık göz bir yanaşma gibi kurnaz Beyoğlu. Kaçak eğlence alemleri kurulan gizli evler misillü, kalbi iştihaların harman olduğu müptezel, yıkıcı, iki yüzlü Beyoğlu. Görünüşün ve gösterişin tam bir maharet ve ustalıkla inkişaf zemini bulduğu şımarık, yapmacık, sahte Beyoğlu. Nikahlanması düşünülmeyen keyif kadınları gibi yoldaşlık, haldaşlık, vefa ve dostluk bilmeyen kahpe Beyoğlu. Şahsiyetsizliğin zavallı çehresini riya düzgünleriyle kapatan gülünç Beyoğlu. Ne iftihar edilecek bir mazisi ne övünülecek bir sıra tarihi olan bu üreme ve türeme koskoca semt, bugün sanki İstanbul şehrini temsil etme selahiyetine malikmiş ve sanki İstanbul'un yüzünü ağartmak vazifesini başarabilirmiş gibi el birliğiyle süsleniyor, bezeniyor, bahçeler, gazinolar, yollar, abideler, tiyatrolar, kulüpler bu mesuliyeti üzerine almış bir gururla her gün biraz daha çoğalıyor. Özrü kabahatinden aşkın kimselerin gayretiyle de durmadan takıp takıştıran Beyoğlu, yazık ki İstanbul'un ruhuna kundak sokarken, kendisine yardım eden kopyacı bir zihniyetin kalkanı arkasında onunla iş ve görüş birliği halinde. İstanbul şehri, görülmez, tutulmaz, mesul ve mahkum edilmez bir cereyanın sırtında yavaş yavaş Beyoğlu cihetine göç ederken, bu muhacereti önlemenin çarelerini düşünmek, bu kendi kendinden kaçmanın neticesi üstünde durmak ne yazık ki hatırımızdan geçmiyor. Asırlarca evvel yabancı bir prensin sürgün edildiği bu ıssız dağ başı şimdi karınca yuvası gibi öyle işlemekte ki göz açmak, rahat bir soluk almak kabil değil. Ne tuhaf! Henüz İstanbul'un yangın yerleri bomboş dururken bir vakitler kırların göbeğine kurulmuş olan Maçka silahhanesinin etrafı da ne çabuk mahalle oldu. Gene bir vakitler Talimhane Meydanı denen Taksim'in o bomboş göbeği ne de çabuk taş ve tuğla yığını haline geldi. Ayaz Paşalar, Mecidiye köyleri hep Beyoğlu semtine yakın olmak psikolojisinin bereketleri değil midir? Acaba çocuk ağzında durmadan şişirilen balon gibi boyuna yayılıp genişleyen bu kof zihniyet gün gelip son bir üfürükle patlayacak mıdır? Yoksa vaktiyle sarayın İstanbul'dan Beşiktaş'a kaçmasıyla attığı yanlış adım hep Beyoğlu putunun etrafını tavaf etmekte kalıp günün birinde abideler, hatıralar, tarih ve mazi diyarı İstanbul'a iltifat etmek basiretini gösteremeyecek midir? Beyoğlu'nun 40 sene evvelki halini yazmaya ne diye özenmeli? O eskiden de bizim değildi, şimdi de öyle. O eskiden de havasını alıp suyunu içtiği bu toprağı küçümserdi, şimdi de öyle. O eskiden de adetleri, zevkleri, görüşleri, görünüşleri, hulasa bir sıra hayat icapları ile bize benzemezdi, şimdi de öyle. O kapitülasyonlarına, bankerlerine, masonlarına, levantenlerine, çeşitli dillerine, barlarına, meyhanelerine, umumhanelerine, bir kelimeyle garp taklitçiliğine yaslanarak İstanbul'a dudak bükerek tepeden bakıyordu. Şimdi de öyle. Yüzlerce seneden beri Beyoğlu çıbanının şeref kabul edilen yarası, ihmallerimiz, gafletlerimiz, anlayışsızlıklarımız kapısından süzülerek ta içimize işledi ve işte buradan İstanbul'un haysiyetine en sistemli hücumlarını hazırlayarak belli başlı siteler halinde imarına, bir içtimai kültür ve medeniyet zarureti edası vererek asıl İstanbul şehrinin kalkınma yolunu kolaylık ve ustalıkla kesti. O İstanbul ki asırlar boyunca siyasi, coğrafi ve iktisadi hezimetlerin vebalini ve neticesini sırtında hissetmiş, bu yükün, bu meşakkatin altında zevkine, ahlakına, irfanına silleler yemiş, muhacir akınlarının bitip tükenmez yangınlarının, gün günden daralan kesesinin, hulasa, her geçen zamanla biraz daha kısırlaşan hayat şartlarının yumruğu ortasında sersemlemiş, göçebeleşmiş ve kendininkinden başka hiçbir hayata imrenir olmuştu. Evet, yangınlar çoğu maziyi silmek, geleceği tuzağa düşürmek, sefalete, öksüzlüğe saltanat bağışlamak kastıyla çıkarılan korkunç yangınlar. Bu gaye için teşkilatlanmış unsurların kül ettiği İstanbullu, bir gün evvel içinde gülüp söylediği bucağından, elde dört ucu düğümlü bohçası ile ateşlere basa basa canını kurtardı mı, nereye buldu ise oraya başını soktu ve bu şaşkın kafile gitgide öyle bir cemiyet psikolojisine doğru itildi ki, eğer kesesi izin vermiş olsa bile eski baba ve dede bucaklarının harabelerine yeniden mamureler kurmayı bir gerilik suçu kabul ederek gözünü ve gönlünü üreme ve türeme semtlere dikti. Bu yüzden de işte harap türab olmuş İstanbul'un yangın yerlerinde yıllar, çok uzun yıllar çobanlar sürü gezdirdi, çocuklar uçurtma uçurdu ve yan kesiciler adam soydu. Şimdi ise nüfus kesafeti artan şehirde mesken ihtiyacının mantar gibi fışkırttığı bina taslaklarına, kulübe azmanlarına, İstanbul şehri namına bir imar ve kalkınma hareketi değil, bir yüz karası demek lazım. Beyoğlu zihniyeti, yersiz yurtsuz İstanbullunun zaafından, şaşkınlığından, tereddüt ve iman gevşekliğinden istifade etmesini her zaman bildi. Onu ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü ne ondurdu. Belki öldürmek asıl gayesiydi ama fail olarak görünmek cibilliği kurnazlığının kârı mıydı? Hem yavaş yavaş kan emmekteki zevki zalim bilmez de kim bilirdi? Bunu o bildi. Fakat Beyoğlu tokmağının altında un ufak olmuş İstanbullunun ruhu bilmedi. Bilmediği için de hasmının zaferine faydalı olacak hiçbir fırsatı ondan esirgemedi. Esasen dostunu düşmanını tanımayacak, tanısa da nefis müdafası yapamayacak kadar mecalsizdi. Ne kültürü, ne sanatı, ne hüneri, ne zevki, ne ananesi, ne de imanı kalmıştı. Bu ruh çöküntüsünün ortasında düştüğü ağdan nasıl canını kurtarabilirdi? İşte kendi kendinden bu derece uzağa kaçtığı sırada bir medeniyet kıblesi olarak Beyoğlu havasına teveccüh etti. En bayağı köşelerine kadar ona benzemek, ona yaranmak, ondan görünmek, onunla çift olmak için elinden geleni yaptı. Ceddi vezir, babası paşa, kocası nazır olan bir kadın, kendi konak arabası ile alışverişe çıktığı bu semtin zavallı bir tezgahtarına Monsieur'den başka hitabı layık görmedi. Gene bu hanımefendi, dikişini diktirdiği, çamaşırını işlettiği yabancı bir terzi yamağına mukaddes bir mahluk saygısı göstermekten haz duydu. Sokakta beraberse onunla iftihar etti. Evinde misafirse onun hoşlandığı şeylere rağbet ve yakınlık göstermeyi borç saydı. Maalesef gene bu hanımefendi, Beyoğlu'nun isyan çıkarmış insan kalabalığı gibi sıkışık, üst üste, havasız, güneşsiz evlerinden çıkan bir tatlı su frengini mürebbiye payesiyle selahiyetlendirip evinin içine soktu, evlatlarını kayıtsız şartsız onun eline bırakmak dalaletini de işledi. O evlatlar ki, cemiyetin ve ailenin el birliğiyle tohum saçacağı müsait bir zeminken, o tertemiz tarla, yabancı hatta düşman ellerin keyfine terk edildi. Kırk sene evvel İstanbul'da mürebbiyelik, topsuz tüfeksiz bir imparatorluk demekti. Müreffeh bir Türk ailesinin içine adım atmak demek, orada asla muahize ve itiraza çarpılmadan saltanat sürmekle birdi. Mürebbiyenin hususi odası, hizmetine verilen cariye, kaprislerine körü körüne itaat eden bütün bir ev halkı vardı. Mürebbiye, evin içinde kimsenin anlamadığı bir dille okutup yazdırdığı çocukla ne yapar, ne söyleşir, kimse bilmezdi. Bilinmesi lazım olan bir şey varsa, onun her yaptığının, her işlediğinin aynı hikmet oluşuydu. İşte bu yüzden de çocuk 6 yaşına geldiği halde, ezan okunuyor diyeceği yerde, imam bağırıyor dedi. Henüz büyük babası, konağında cemaatle namaz kıldığı, kendi babası cuma namazlarını kaçırmadığı halde, mürebbiyenin şaheseri olan bu körpe insana, mukaddesatı bir yüz karasıymış gibi silinmek, bertaraf edilmek zevki aşılandı. Fakat çocuk bu darbeyi sade imanına yemedi. Din, merkezden muhite açılan iç içe halkaların hepsini birden kucakladığı için ilk kastedilen o oldu ise de milliyeti, ananesi, bağları, hatıraları, hulasa, tekmil kıymetleri teker teker kurşun sıkılan hedefler arasında kolay kolay devrilip gitti. Artık çocuk himaye çağından çıkıp mürebbiye de dört başı mamur zaferinin hazzı ile eve veda edeceği zaman sanki bu zaferin mükafatı olarak o, bilgisi, dirayeti ve nezaketi methedilerek bir başka aileye tavsiye ve devredilmek suretiyle önüne yeni ve elverişli bir zemin daha hazırlandı. Böylece de mürebbiye denen canlı tehlike, hamil olduğu mikroba karşı muafiyete sahip bir portör çalımı ile taşıdığı bakterilerden bol bol ve rastgele etrafına dağıttı durdu. Hasılı elenmemiş, tartılmamış, murakabe ve teftiş edilmemiş bir yabancı cereyanın saçtığı ateş, kol kol, sel sel, her köşeye bir kıvılcım, bir kundak soktu. Ne bulduysa, neye değdiyse, neyi gözüne kestirdiyse yaktı, yıktı, silip süpürdü. Bir zamanlar Fatih'in gemileri sırtını ürperterek geçen Beyoğlu, kudret zamanlarımızda yabancılığının zararlarını önlemeye tenezzül etmediğimiz bu semt, ocakta unutulmuş bir kıvılcım gibi gün olup bacayı da saçakları da sardı ve akıbet bir cehennem olarak karşımıza çıktı ise, kabahati ateşte değil, onu ihmal eden de aramak insafın icaplarından sayılmaz mı? Zaten insanoğlu musibet ve felaketlerinin mesuliyeti ve muhasebesini yaparken, dış görünüşlerin ve hadiselerin kendi istidat ve fiillerini suretleştiren bir ayna olduğunu kabul edebilse, muhakeme ve tedbirde isabeti ne kadar ileri götürmüş olur.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Serdar Sorgun'la Şehir ve İnsan programını dinlediniz.